Ayrım 20, sayfa 160. Otto Kernberg. Kernberg, nesne ilişkileri ekolünün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada yaygınlaşıp benimsenmesinde büyük rol oynamış. 60'lı yılların sonundan bu yana yazdığı makale ve kitaplar, verdiği seminerler ve konferanslar ile psikanalitik camiasının ilgi odağı olmuştur. Otto Kernberg, Klein, Hartmann, Mahler, Anna Freud ve Erikson gibi kuramcıların gelişim konusunda öne sürdüklerini çok başarılı bir şekilde harmanlayarak kendine ait bir gelişim modeli oluşturmuştur. Kariyerinin son yıllarında yoğun olarak cinsel heyecan ve erotik arzunun doğası üzerine yazmıştır. Kuramındaki gelişim modeli ve psikopatolojinin gelişimi açısından cinsellik ve aşk duygularını araştırmıştır. Psikanalize en önemli katkılarından biri, borderline kişilik örgütlemesini tanılandırılması, sınıflandırılması ve terapisi ile ilgili çalışmalarıdır. Günümüz psikanalizinin en önemli iki sorunu, borderline yapı ve patolojik narsisizmdir. Kernberg terapisi, oldukça güç olan bu durumlara yaklaşımında yeni, özgün, kuramsal ve pratik ilkeler geliştirmiştir. Özellikle nesne ilişkileri ve ego psikolojisine dayanan kuramsal yaklaşımında Kernberg, bu durumlardaki saldırganlığa ve aşk ilişkilerine yoğunlaşmıştır. Kernberg, borderline sendrom ya da borderline durum kavramları yerine borderline kişilik organizasyonu kavramını kullanmıştır. Böylece bu kişilerin nevrotik yapıdan psikoza kadar uzanan geçici hastalık belirtilerinden ziyade son derece kalıcı ve belirgin patolojik bir kişilik organizasyonu sergilediklerini vurgulamayı amaçlamıştır. Kernberg, ayrıca görünen belirtilerin hastalık tablosunun farklılaştırmadığını vurgulamıştır. Birçok belirtinin, yani anksiyete, cinsel sapkınlıklar, antisosyal karakter bozukluğu, fobiler, takıntılar, melankoli veya paranoyanın farklı kombinasyonlar halinde olabildiğini belirtmiştir. Kernberg, borderline kişilik organizasyonuna özgü ego saplanmasının gelişim şemasının dördüncü evresinde oluştuğuna dair bir kuram ortaya atmıştır. Bu kurama göre gelişimin üçüncü evresinde libidinal olarak belirlenmiş iyi kendilik ve nesne temsilleri, saldırganlıkla belirlenmiş kötü kendilik ve nesne temsillerinden ayrı durmaktadır. Yani iyi kendilik ve iyi nesne temsilleri ile kötü kendilik ve kötü nesne temsilleri birbirinden ayrı algılanmaktadır. İlkel bölme savunmasının patolojik sürekliliği, bütünleşmiş kendilik kavramının gelişiminin başarısızlığı, anksiyete toleransından yoksunluk, empati ve diğer insanları anlama kapasitesinin gelişmemesi veya sınırlanması, dışsal nesneler üzerindeki kronik aşırı bağımlılık, kişiler arası karmaşık ilişkilerle sonuçlanan tutarsız ego durumlarına bağlı olarak gelişen tutarsız karakter özellikleri ve bunun gibi durumlar ego saplanmasının bir sonucudur. Ayrıca bütünleşmiş ego kimliğinin olmamasından dolayı süper ego bütünleşmesi de zarar görmüştür. Örnek vaka, Saadet ve Selami. Doktor Keçe, merhaba Saadet Hanım, hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi. Saadet, ben de biraz ara verdiğimin farkındayım. Doktor Keçe, bu geçtiğimiz zaman içinde umarım okuma, yazma ve düşünme ödevlerinizi yapmışsınızdır. Saadet, bunları yapıyorum ama bende bir eylem yok. Doktor Keçe, görüşmediğimiz sürede neler oldu özetler misiniz? Saadet, hocam doğrusunu söylemek gerekirse size terapi için geleceğimi bildiğim için neler yaptım neler ettim diye kendimi gözden geçirdim. Bu sürede normal Saadet'ten ziyade eski Saadet haline geldiğimi fark ettim. Yine zaman zaman ani çıkışlarım oluyor. Geçen gece eşimle birlikte aile dostlarımızın yemeğine katıldık. Aynı ortamda eğlenirken akrabalarımızdan bir bayan eşime müthiş laflar sokuşturdu. Eşim buna çok bozuldu ve gece boyunca benden başka herkese baktı ama bana bakmadı. Asla benimle göz temasına girmedi. Doktor Keçe, orada sizi hangi duygunun nasıl aktifleştirdiğini, sisteme nasıl hakim olduğunu gördüğünüz zaman kendinizi iyileştirme yolunda en büyük adımı atmış olacaksınız aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse, eşinizin sizinle olan karı koca ilişkisinde sanki sırtında yumurta küfesi taşıyormuş gibi ürkek ve korkak bir hali var gibi geliyor bana. Saadet, sanki eşimin benimle birlikte olmaktan tedirgin bir hali vardı. Çünkü suratını çok asık ve durgun gördüm. Zaman ilerledikçe eşimin duygu hali değişmeye başladı. Bir ara akrabamız olan bayan, eşimin gönlünü almak için ona biraz yüz verdi, laf attı. Bir baktım ki bizimkinin yüzünde güller açtı. Bu hemen benim dikkatimi çekti. Hocam aslında bu kıskançlık değil, yanlış anlamayın. Doktor Keçe, bu kıskançlık kadın kıskançlığı değil belki ama sevginin başka nesneye yönelmesi şeklinde ortaya çıkan bir yapı olarak görebiliriz. İlk iki olayda depresyonu tetikleyen bazı unsurlar vardı. Orada kendinizi frenlediniz. Eşinizin başka bir kadına ilgi göstermesi, sonundaki oluşan kıskançlık kadınsal bir kıskançlık değil. Bir çocuğun annesinin başka bir çocuğa ilgi göstermesinden dolayı çocuğunun hissettiği çaresizlik, değersizlik, ardından gelen öfkenin getirdiği ruh hali gibi değerlendirebiliriz. Aynen çocuğun annesinin diğer çocuğa ilgi gösterdiğinde yaptığı gibi. Bak Saadet Hanım, kitapları okuyorsunuz, burada konuşuyoruz. Bütün bunlar sizin yüzleşmeniz gereken şeyler. Bu arada ağlamalarla eyleme vurarak boşalma durumu yaşadınız mı? Saadet, evet, eve gelince çok ağladım. Eşime hakaretler yağdırdım, onu aşağıladım. Ondan sonra ben ağlarken bu yastığı aldı, oturma odasına gitti. Ben de arkasından gittim. Bana bak, ben geçmişe dönmek istemiyorum deyince salondan yatak odamıza geldi ve yanıma yattı. Hala hıncımı alamamıştım. Doktor Keçe, eyleme vurma arka planda devam ediyor aslında. Saadet, bu bana sarılmak istemiş. Ben de git konuştuklarına sarıl demişim. Ben hatırlamıyorum. Doktor Keçe, demek ki borderline yapının en önemli savunma mekanizmalarından bir tanesinin de inkar olduğunu burada görebiliyoruz. Burada sistem aslında işine geleni alıyor. Sizi tetikleyecek davranışları hatırlarken tetiklemeyecek davranışların önüne geçerek yok sayıyor ya da unutuyorsunuz. Saadet, ama ne olursa olsun ben kocamı seviyorum. O da bana bunların üzerine ya beni ondan nasıl kıskanırsın dedi. Ben bir kadın olarak kıskanmadığımı anlattım. Sonra da olayları tek tek anlattım. Hangi olayda neler hissettiğimi bir bir anlattım. Aslında ben onu o anlamda kıskanmadığımı biliyorum. Doktor Keçe, oradaki kıskançlık neydi? Şimdi çözebildik mi? Saadet, oradaki kıskançlık kadın erkek meselesi değil. Ben ona senin gösterdiğin ilgiyi, onun sözlerinin seni mutlu etmesini kıskandım dedim. Ondan sonra konuştuk, barıştık, anlaştık. Hocam, kocam beni normal zamanlarda hiç aramaz. Bir halimi hatırımı sormaz ama annesini arar sorar. Bütün erkekler böyle midir? Siz eşinizi aramaz mısınız? Doktor Keçe, tabii arada bir olabilir ama bu bizim aramızda sevgi ve sevgisizliğin ölçüsü olarak değerlendirilmez. Sizinki farklı. Sizde aradığı zaman iyi, beni seviyor, aramadığı zaman kötü, beni sevmiyor diye düşünüyorsunuz. Bu şekilde kendinize düşman yaratıyorsunuz. Size olan öfkesinden dolayı sizi cezalandırmak istediği için annesini arıyor olabilir. Mesela sizi eşiniz günde 3 defa arasa bu hoşunuza gider mi? Yoksa boğulur musunuz? Saadet, yok, herhalde sıkılırım. Doktor Keçe, bakın bunların ikisi de normal değil. Doğru olan bu duyguları hissettiğiniz an bunu durdurabilmek. Saadet, peki hocam çiftler birbirini düşündüğünü nasıl hissettirir? Normali nedir? Doktor Keçe, normale ulaşmak için içinizdeki patolojik yapıyı iyileştirip içinizdeki iyiliği ve kötülüğü birleştirmeniz lazım. Eşiniz ya iyi ya da kötü olamaz. Eşinizin iyi yanları da kötü yanları da var. Bu hepimizde böyledir ama size göre ya iyi ya kötü. Her şey siyah ve beyaz olmak zorunda değildir. Ortasını bulmak doğru olanıdır. Bundan dolayı iyi olan şeylere aklınızı veremiyor, kötü olan şeyleri de abartıyorsunuz. Orada eşinizin sizi arayıp aramaması önemli değil. Orada sizin duyduğunuz ihtiyaç önemli. Şunu hemen söylemeliyim ki bu bir süreç ve bu süreçte siz çok önemli bir yol aldınız. Beklenenden daha iyi gidiyorsunuz. Saadet, hocam ben kendimi hiç beğenmiyorum. Doktor Keçe, mahşerin altı atlısından bahsetmiştim size. Ölümcül öfke geliyor farkındaysanız. Depresyon, boşluk, hiçlik, çaresizlik gibi. Bütün bunlarla yüzleşebilseniz, o boşlukta kalabilseniz, çaresiz kalabilseniz, öfkeyi hissettiğinizde birine kusmasanız, o depresyona girip orada biraz kalsanız, bu bedeli ödeseniz ve bu yüklerden kurtulsanız, sizin için çok iyi olacağını söyleyebilirim. Bu bedelleri ödememek için eyleme başvuruyorsunuz. Ağlama krizleri, alkol alma, durduk yerde bir şeyler yeme içme, hızlı araba kullanma gibi. Bunlar hep eyleme vurmanın işaretleridir. İçimizdeki kötülüğü atmak için eyleme başvurmak ve depresyona girmemek için bilinç dışı bir süreç olarak kendinizi kaçmak zorunda hissediyorsunuz. Ya da içinizdeki o kötülüğü karşı tarafa yüklemek zorundasınız. Saadet, peki ben burada ne yapabilirim? Doktor Keçe, bu olayların neden-sonuç ilişkisine, olayların tekrarına, size gelen duyguların gelmesinin gerçek nedeninin ne olduğuna bakacaksınız. Olay nedir? Akrabanız olan bayanla eşiniz biraz samimi konuştular. Burada birisi akrabanız, birisi eşiniz. Bunlar yatabilir mi? Hayır. Aslında kocamın benim arkadaşıma gösterdiği ilgi, benim annemin benim yanımda başka çocuğa gösterdiği ilgi gibidir diye düşünseniz biraz rahatlayacaksınız. Bu ilgiye rağmen ikisiyle de ilişkimi sağlıklı götürebilirsem, ikisine de öfkemi kontrol edebilirsem benim için iyi olacak diye düşüneceksiniz. Burada duyguyu kontrol etmek çok önemli. Bu duygunun sizi eyleme götüren yanının önünde durabilmek çok önemli. Bizim derdimiz sizin içinizdeki iyilik ve kötülüğün birleşerek tek parça haline gelmesi. Şimdi ben size dörtlü yapıdan biraz bahsedeyim. Benim içimdeki iyilik, iyi ben. Benim içimdeki kötülük, kötü ben. Karşımdakinin içindeki iyilik, iyi o. Karşımdakinin içindeki kötülük, kötü o. Bu durumda karşınızdakini de, kendinizi de iyi ya da kötü yapıyorsunuz. Eğer içinizdeki duygular size hakimse, eyleme vurmalar görülebilir. Bunu hak etmeyen insanlara, hak etmediği davranışlarla tepkide bulunmak gibi bir sonuç olarak düşünebiliriz. Saadet, tabii ki bunları o zaman yaptım ama şimdi yapmamaya çalışıyorum. Doktor Keçe, işte o iyiliği yaparken de, kötülüğü yaparken de, ikisi de aynı yere hizmet etmektedir. Eşinizin ve dostlarınızın hataları olabilir ama konumuz sizsiniz. Eşinizden bağımsız olarak duygularınızı kontrol etseniz. O ne yaparsa yapsın, onun sorunlarını ileride tartışalım ama siz içinizdekileri birleştirme mücadelesinden vazgeçmeyin. Bu tarihler sizin için bir şans aslında. Bu yaşadıklarınızın hepsinin analizini yapabiliriz. Kötülüğü hissettiren her şey sizi tetikliyor. Saadet, bir gün yine kendimi kötü hissettiğim bir gün alışverişe çıktım. İhtiyacım yoktu ama alışverişten kendimi alamıyordum. İhtiyacım olmayan bir sürü şey aldım. Bir mağazada kasada bekleyen insanları gördüm. Ben de elimde aldığım giysilerle beklemeye başladım. Arkamda ve önümde başka kadınlar vardı. Kasiyer onlara öncelik tanıyıp onların işlerini halletmeye başlayınca hemen sordum. Neden benim sıramı atladınız? Bana sıra onlarındı dedi. Hayır ne münasebet sıra benimdi deyip kasiyerin kafasına elimdekileri geçirdim. Bir de orada bir bayan bana ay bu kadar abartmayın demez mi? Ben tabii ağzıma geleni söyledim. Kendimi o anda çok kötü ve çok değersiz hissettim. Doktor Keçe, işte bakın hep aynı duygular sizi tetikliyor. Saadet, peki ben oralarda ne yapacaktım, ne diyebilirdim? Doktor Keçe, sıra bendeydi, bunu karıştırdığınızı düşünüyorum. Lütfen daha dikkatli olun diyebilirdiniz ve gider müdürüne söyleyebilirdiniz. Kasiyer bir centilmenlik yapacaksa bunu benim hakkımı alarak yapamaz. Bu hakkı ben veririm diye düşünebilirdiniz. Belki de kasiyer farkında değildi. Saadet, aslında farkında olmayabilirdi. Çünkü ben sıraya girdiğimde arkası dönüktü ama yine de özür dilemesini beklerdim. O da yapmayınca ben o zaman patladım. Doktor Keçe, duygularınızı siz kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Yoksa bir süre sonra duygular sizi kontrol etmeye başlar. Bunu bir fermuara benzetecek olursak, biri iyi ben, diğeri kötü ben. Bunları kapatarak birleştirmelisiniz ama sizin fermuarınız açık. İyi nesne ve kötü nesne. Nesne nedir? İlişkide bulunduğunuz herkes sizin için bir nesnedir. Saadet, bunu yaşayan başka hastanız var mı desem? Doktor Keçe, biz genellikle bu tür hastalarla çalışıyoruz zaten. Ben bu konularda hastalarıma yol gösteriyor, rehberlik ediyor, anlattıklarından yola çıkarak kendilerini anlamalarında yardımcı oluyorum. Bunu ben profesyonel tekniklerle yapıyorum. Bu da benim mesleğim. Saadet, hocam beni mazur görün. Bu kaygılar hem eşimi hem de beni çok kaygılandırıyor. Bütün verilen çabaların boşa çıkmasından eşim de ben de kaygılanıyoruz. Bu da doğal olsa gerek. Doktor Keçe, sizi çok iyi anlıyorum. Bunlar zaten yıllardır karşılaştığımız sorunlar. Siz rahat olun. Yaptığınız hiçbir şey boşa gitmeyecek. Çünkü çok iyi yerdesiniz ve farkındalığınız arttı. Birçok şeyi aştınız. Bu adınıza çok sevindirici. Şimdi inkar konusuna dönecek olursak, iki türlü inkardan bahsedebiliriz burada. Normal şartlar altında sizden her şeyi inkar etmeniz beklenir. Yani yaşadığınız bu olayları, okuduğunuz kitapları inkar etmenizi bekliyordum. Ama böyle bir yola başvurmadınız. Dolayısıyla en azından bu işimizi kolaylaştırdı. Saadet, bu arada görümcem aradı. Biraz rahatsız oldum. Eşim durumu fark edince ona görümcemin araması beni rahatsız etti dedim. Görümcem geçmişte çok iyiliklerimiz oldu. Onlara çok yardımda bulundum. Fakir bir aile ama eşimle aramada çok girdiler. Doktor Keçe, aslında yaptıklarınızı onun için değil de içinizdeki ödül bekleyen anne için yaptınız. Onu ödüllendirerek aslında kendinizi sevindirmek istediniz. Siz muhtaç değilsiniz ki onun sevgisine. Yaptıklarınızı biraz sevgi göstersin diye yaptınız, değil mi? Orada muhtaç olduğunuz duygu sevgiydi. Saadet, evet, bu söylediklerinize son derece haklısınız. Aynen öyle oldu. Aslında o gün arkadaşıma arabada giderken kendime şu soruyu sordum. Bu kadını kafana niye bu kadar takıyorsun dedim. Ve kendimle yüzleştiğimde onun aslında annemin yerine koyduğumu fark ettim. O istemedi bunu. Doktor Keçe, eksik parçayı tamamlama da olabilir. İstemek zorunda da değildi. İşte bütün bunlar sizin içinizdeki yaradan kaynaklanıyor. Saadet, görümcem ile yaptığım telefon konuşmasından sonra duygularımı, düşüncelerimi ve hissettiklerimi eşimle açık ve net bir şekilde konuştum. Sonra da onu görümceme gönderdim. Fakat öyle bir gidişi vardı ki Cem Bey sanki sevgilisine kavuşacak. Doktor Keçe, ne hissettiniz o zaman? Saadet, tabii ki yine sinir oldum. Doktor Keçe, sinir olmanız geçici bir duygu. Asıl onun arkasındaki duygu neydi? Saadet, ona, görümceme gelince bak nasıl gidiyor duygusu. Doktor Keçe, işte beni bırakıp gitti duygusu, temelde bu var. Saadet, eşim görümceme gitti geldi, ben neler oldu, ne konuştunuz diye sordum. Aslında sormamam lazım ama merak işte, bilirsiniz kadınları. Tabii ki eşim onun kardeşi, eşimin maddi durumu da iyi, kardeşine yardım etmesi gayet normal. Buna diyeceğimiz yok ama geçmişe bakıyorum. Araba aldım, kadın arabama binmedi, hayırlı olsun demedi, ev aldım krize girdi, ne yapıyorsun demedi, benimle alay edip hiçbir şeyi bana layık görmedi, sanki ben beslemeyim, bunlar söylenir mi hocam? Doktor Keçe, bak söylemişler. Saadet, süper egom böyle derken öbür taraftan egom, bırak aç kalsınlar, eşim onlara yardım etmesin diyor. Eski Saadet, fakir insanlar eşim onlara yardım etmeli diyordu. Şimdi aç kalsınlar, sürünsünler demeye başladım. Yani beni bu hale getiren kadına ödün vermek istemiyorum. Bundan böyle kendimi düşünmeye karar verdim. Doktor Keçe, bu kararınız mantıklı ama geçmişle bu kararınız arasında bağlantı kurmamalısınız. Anneniz bile olsa ben sizden bu kararı almanızı isterdim. Saygınlığınızı ancak böyle kazanabilirsiniz. Saadet, hocam bir de benim şöyle bir kaygım daha var. Eşime benden habersiz görümceme yardım yapıyor korkusu var. Doktor Keçe, eşiniz ne diyor? Saadet, eşim senin bilgin ve iznin dışında yardım yapmıyorum diyor. Doktor Keçe, yaparsa siz de gereğini yaparsınız. Yapmıyorum diyorsa eşiniz, yapmadığını kabul edeceksiniz Saadet Hanım. Kocanız tanıdığım kadarıyla dürüst bir insan. Eğer sizden gizli yardım yaparsa, bu evliliğinize ve size yapılan ihanet olduğu için gereğini yapar, bedelini ödetebilirsiniz. Bu sizin hakkınız olur o zaman. Ama siz baskıya devam ederseniz yardım yapacağından değil de size inat olsun diye öfkesinden dolayı yapabilir. Burada yine sizin canınız acır. Kocacığım, senin söylediğin sözleri ben doğru kabul ediyorum ve ben bunlara inanıyorum. Sana ve söylediklerine saygı duyuyorum dersiniz. Bu durumun aksini görene kadar içinizdeki şeytan ve paranoyalar sizi rahatsız etmeye devam edecektir. Sen çok değerlisin. Sen çok önemlisin. Aksini görene kadar senin sözünde benim için senettir. Bu bence doğru olan tutum. Siz ne dersiniz? Bir itirazınız var mı? Saadet, yok. Görümcem eşime nasıl gidiyor evliliğiniz diye sormuş. Eşim de çok iyi abla, konuşarak hallediyoruz demiş. Doktora gittiğimi söyleme demiştim ama söylemiş. Çünkü bana telefonda gittiğin doktor hangisi diye sordu. Kardeşine 3-4 ay sonra görüşebileceğimizi söylemiş. Halbuki ben hiç konuşmak istemiyorum. Doktor Keçe, gideceksiniz ve görüşeceksiniz. O cesaretiniz ve güveniniz geldikten sonra gideceksiniz. Beni artık hiçbir şey tetikleyemez deyip gideceksiniz ve görüşeceksiniz. Siz sadece tebessüm edeceksiniz. Saadet, hocam seslerini bile duymaya, ses tonlarını bile tahammül edemiyorum. Ben kendimi bu kadar aciz duruma düşürmemiştim. Ben bunu kendime yediremiyorum yani. Doktor Keçe, bu söylediğiniz cümle çok güzel bir cümle oldu. Bu kadar sıkıntıları göğüsleyebilen kadın güçlü bir kadındır. Bu son söylediğiniz hallere düşmemek için size güçlü kalmak yakışır. Son olarak siz kendinizi düzelttiğinizde ev halkı da düzelmeye başlayacaktır. Size iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. James Masterson ve Terk Depresyonu Kuramı. Bu bölüm J. Masterson'ın Borderline Yetişkinlerde Psikoterapi kişilik bozuklukları, bağlanma kuramı ve nörobiyolojik kendilik gelişimi açısından kişilik bozuklukları ve narsistik ve borderline kişilik bozuklukları adlı kitaplarından esinlenerek ve alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Masterson'ın kuramı kişiler arası ve iç çatışma olmak üzere iki kısım halinde ele alınmalıdır. Borderline çocukların anne babalarıyla olan etkileşimleri erken yaştaki ego gelişimlerine negatif yönde etki eder. Bu etkileşimlerden doğan sonuçlar da borderline hastaların iç çatışma yapıları üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Ayrılma borderline hastalar için normal bir gelişimsel süreç değildir. Aksine onların ölümle gerçek bir buluşma gibi tarif ettikleri yoğun terk edilme hislerine kapılmalarına neden olan bir deneyimdir. Borderline hastalar bu duygulara karşı koymak için anne figürüne yapışırlar ve bu nedenle de ayrılma, bireyselleşme döneminin özerkliğe giden normal gelişimsel evrelerini tamamlayamaz ve gelişimsel duraklama problemiyle karşı karşıya kalırlar. Ayrıca bütün ergen borderline hastalar ergenlik öncesinde egonun gelişimsel patlaması nedeniyle ikinci bir ayrılma, bireyleşme dönemi daha geçirirler.